Ayrım 36.
Cihanlı ne diyor? Kişilik edinmek dediğimiz ne? Düşüncelerimiz, dileklerimiz ve şartlarımız arasında dengeli ve kendimize göre bir senteze varmamız değil mi? O da aynı yolun üzerinde. Arkasından kendisiyle ilgili birkaç satır. Hiç sorma, yine birkaç kilo aldım. Çalışmaktan yaşamaya vakit bulamıyorum. Fırsat düşerse Frankfurt'tan Heidelberg'e geçmek niyetindeyim. Biliyorsun Gerda'nın geçen ay bir oğlu oldu. Adını eskiden beri tasarlıyordu. Ya onu koymuş tabii, Erik. Ümit halbuki Gerda'nın doğurduğunu bilmiyordu. Çok şaştı. Sevindi galiba. Bir ara Gerda, Ruet Ecole'deki odasında pikaba yeni bir plak koydu. Yüzünü ışığa döndüğü zaman saçlarının saman sarısı, omuzlarından bütün çevresine sevinçli görülmemiş bir iyimserlik halinde dağılıyordu. Durup durup gülümsüyor, her gülümseyişinde yanakları çukurdaşıyor, gözleri yazarı ya saydam çocuk mavilerine doğru hafifliyor ya da büyük orman yeşilleri halinde ağırlaşıyordu. Ümit ağızlığı elinde birkaç saniye daldı, Gerda'yı uzak ve güzel bir şarkı olarak hatırladı. Auf Wiedersehen. Sonra ona yazmalıyım dedi en kısa zamanda. Ve bilinmez neden çocuğun adını yüksek sesle tekrarladı. Erik. Maide'nin sesi de hemen hemen aynı anda duymuyor mu? Ümit hayatım yine çok kısa kestirmişsin saçlarını. Kuru mavi mavi damarları belirmiş iki elinde iki kokteyl bardağı dosdoğru üzerine geliyor. Bak yeni bir kokteyl hazırladım, bir yudum hatırım için ama fevkalade bir şey. Akşamın ilk saatlerinden itibaren epeyce içmiş olmalı, daha ilk kelimelerinde söylemek istedikleri ağdalaşıyor. Heceler birbirine yapışıyor, cümlelerin mantık bağlantısı daima eksik, daima rahatsız edici bir şikayet çizgisi. Bana birkaç bin lirayı çok görüyor, bana saçını süpürge etmiş karısına, kalkmış 100 bin lira sarf edip İsparta'da cami yaptırmaya. Şimdi sen söyle hayatım, şikayet edersem haksız mıyım, gençliğimi mahvetti, şimdi de... İncecik ağzı ustura yarasına benziyor. Üst dudağında sarartılmış kıllar. İyice belirli, ışıkta yaldızlanmış. Bozuk cildi pütür pütür. Ayrıca boyamadığından kötü alınmış kaşları seyrek ve dağınık. Bölük börçük konuşmasıyla sözü ne kadar dağıtırsa dağıtsın, ne kadar sıtkı ocakçıları kur yaptığından bahsederse etsin, döndürüp dolaştırıp nereye bağlayacağı belli. Ümit hayatım, ikimiz de yalnızız bu gece, bezik oynar mıyız dersin? Ümit çarçabuk bir yalan tasarlıyor, kurtarıcı bir yalan. Oynardık tabii. Bize bir arkadaşım vardı, gel bahsetmiştim, doğdum. İçi sıra çirkin, rahatsız edici irilikte ve kanatları zehir yeşili parlayan bir kara sineği kovalıyor adeta. Git git git, gecemi bana bırak. Cihanların dediklerini dinleyeceğim, Erik'i düşüneceğim bir zaman. Annesinin kolları arasında koyacağım olmayacak, kollarımı alacağım yine olmayacak. Olmazsa olmasın, ben yine bir ninni deneyeceğim Erik için. Belki de Türkçe bir ninni, uyumak kadar güzel. Bugün Suzan telefon etti, seni sordu. Sonra şair mi ne, o ikide bir arıyor. Sen hep yoksun, şaşmışım aklına, yaşamana bak. Ben bile babanın bütün zulmüne rağmen hayattan elimi eteğimi çekeyim. Çok yeşil kanatlı çirkin bir sinek. Geceleri oynayamazsa ne yapacağını bilemeyen. Kokteyl sarhoşlukları edilip ne olursa olsun iskambil kağıtlarını elleyebilmek için etrafına asılan. Ümit kas katı sustu, laf bahleyen onu sünger gibi maddi varlığına rağmen kara bir çarpı işaretiyle battal etmişti. Şimdi ağzının dişlerinde ebonit katılığını tekrar tekrar hissediyor. Her seferinde bu hissini fevkalade buluyordu. Bir de iç uğraşı edindi bu sıra. Pansiyona yalnız lüzumlu eşyamı götürürüm. En sevdiğim birkaç kat elbiseyi. Bluzlarımı, eteklerimi, pantolonlarımı, radyomu da götürürüm. O da kitaplarım da %100 benim, Paris'ten getirdiğime göre. Maide sonuç alamayacağını bildiği halde gitmeden bir kere daha, demekle de oynamıyoruz. Ümit dudaklarının ucuyla gülümsedi. Özür dilerim Maide, söyledim ya. Ve sordu, neden aşağı kata inmiyorsun, onlar oyunu seviyor. Maide işaret parmağını kaldırdı, yasak bir söz edilmiş gibi sus dedi, benim de aklıma geldi ama. Başıyla içeride bir yeri gösteriyor, ondan korkuyorum. Ümit o gider gitmez bıraktığı noktadan kaygılarına doğru uzaklaşsın mı? O da korkuyor, ben de korkuyorum. Bugün korktuğum için telefonda Hüsnü Fa'ya ters cevap verdim. Çocukluktan çıkalı çok oldu, yaşamanın zorluğunu deneye deneye biraz öğrendim sayılır. Öyleyse babamdan niye korkuyorum, Maide niye korkuyor? Bu korkudan kurtulmalıyım çabucak, vakit kaybetmeden. Bunun için ilkin korkuyu çözümlemek gerekiyor, nedenlerine inebilmek, arkasından da. Fakat eli ayağı buz kesildi, korkusu şakağında bir tabanca namlusu gibi soğuk ve simsiyah duruyordu. Bir an ya bu korku diye içinden geçirdi, ayak bağı olur da yapmak istediğim her şeyi bozarsa. Başka bir sonbahar İstanbul'unda başka bir Mahmut, koruyucu ağabey tavırlarıyla gözlerini gözlerinden ayırmaksızın, korkmak hayır, ü dememiş miydi? Ama korkuyu yoktur diye düpedüz inkar ederek değil, ona kumanda edebilmek için iyice çözümleyerek, evcilleştirerek. Bilmezsin korku bizim aydınların hayatına ne önemli bir rol oynuyor hem. Taksim'deki camlı kahvedeydiler. Harbiye yolundaki ağaçlar yapraklarını döküyorlardı. Kahvenin bir köşesi Balkanlı mültecilerle doluydu. İçlerinden birisi alnında kaşının birini boydan boya bölen keskin ve derin bir yara izi olanı, gözlerinde ufaldıkça ufalan gülümsemeler. Enver Gratski'nin öldürülmesine diyor asıl parmağı olanlar Yako Brankoviç ile Büyük İbrahimov'tur. Enver'in Tirana tiyatrosunda bir aktris dostu vardı ya, birkaç bin İngiliz lirasını işte onu elde etmişler. Bir başkası onu bunu bilmem diye karışıyor. Gratski önemli adamdı. Yüzleri bir anlık kobitacı ciddiyetiyle ansızın birbirine benzeyen öbürleri de evet diyorlar, önemli bir adamdı. Birkaç cigara soluğu susuyorlar. Harbiye yolundaki ağaçlar yaprak yaprak azalıyor. Bir tazıyı andıran sıska ve cılız, beyaz ruz garson kadın Ümit'in kahvesini getirdi. Şimdi bir cigara ve Mahmud'un kıvırcık kısa ve parlak siyah saçları. Enver Gratski banyosunda mermerlerin üzerinde çırılçıplak bulunuyor, boğulmuş. Mahmud kendini çok fazla sevdiği kıza bırakmış. Göz içlerinde birbiri ardınca yüzlerce ümit çiziyor. Kesik saçlı oğlan çocuğu profilini. Gözlerinin akında yüz binlerce çoğalan mavi damarcıkları, elmacık kemiklerinin hafif yüksekliğini, ağzını, sırtındaki bordo kadife ceketi, ümidi, ümidi, ümidi. Ve korku diyor, biraz da çaresizlik, engellere yenilmek. Mustafa Kemal rüzgarda savrulup giden bir şeyler söylüyor. Ben diyor galiba bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür. İşte böyle Ümit, sen de engelleri kaldıracaksın, iş kendi kendine yürüyecek. Korku ürkütücü kalınlığını ve dehşet verici rengini kaybedecek. Nerede hangi saat başında bir cesaret parlıyorsa senin orada olman, en batık umutları bilinçli iyimserliğinle beslemen işini kolaylaştıracak. Fransız yapısı Blaupunkt Radyo'nun plastik kapaklı cep kitaplarını ve kararlı genç kız yüreğini bir kere de yüklenip Keleşoğlu apartmanını nasıl terk edeceksen, Birlik Gazetesi sahibi ve baş muharriri Hüsnü Faik'in davetine öyle gideceksin. Mahmud'u yaşamakta direnişin bir yandan onu yarım bıraktığı Mustafa Kemal'in devrim teorisi çalışmalarını tamamlamaya iterken seni, bir yandan da bu inşaat yolsuzluğunun ve diğer başka yolsuzlukların iç yüzünü meydana çıkarmaya götürecek. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler Ümit. Farkında olmadan bir adam seviyorsun, sonunda sevdiğin adamla birlikte heybetli bir vazifeyi benimsemiş olduğunu görüyorsun. Bir yer ve bir zaman geliyor ki ikisini birbirinden ayırmak imkansızlaşıyor. Hatta seni onlardan ayırmak imkansızlaşıyor. Şimdi sen yalnızsın Ümit, yalnızsın ve incisin. Gururlu kuğu boynunla uzadıkça uzuyorsun. Yarı gece öfkelerini aşmak üzeresin. Ökçesiz pijama terliklerine bembeyaz ağaran uyku saatlerine basa basa biraz çakmak benzini ve cigara dumanı harcayıp biraz yorgunluk sütü biriktirip hiçbir surette istemeyerek. Çünkü sen ciddi bir sabah başlangıcısın Ümit. Olumlu olumsuz duygulanmalardan çok hiç değilse onlarla beraber düşünmelere muhtaçsın. Bak salondaki saat yine çalıyor. Bir daha, birkaç defa daha çalıyor. Gece köpekleri uğursuz solumalarıyla bütün rüya boşluklarını ve yalnızlıklarını zapt ediyorlar. Sen onlara ve Mahmud'u öldürenlere karşısın. Bunu başka türlü bir Mustafa Kemal sorumluluğu olarak uzunlamasına ve derinlemesine duyuyorsun. Mahmud yoksa Keleşoğlu da yok. Mahmud'u sevmek bitmişse Keleşoğlu'ndan korkmak da bitecek. Hiçbir şeyden korkun kalmayacak. Işıkların hepsini söndürme Ümit. Başucundaki abajur kalsın. Yoksul ama iyi niyetli ışığıyla ciddi ve düşünceli alnını, siyah ve bol kaşlarını içinde bir yeraltı ırmağı gibi kımıldanan önemli kararlarını aydınlatsın. Uyuyamayacaksan uyuma. Saat yarı geceyi çoktan geçti Ümit. Yarın artık bugündür. Salı. Zehra kapının zilini uykusunun arasında duydu. Gözlerini açtı geldi diye düşündü. Zihni apaydınlıklı sabahlığını giyerken zil tekrar çaldı. Camlardan bulanık bir ışık akıyordu. Işığı uykudan ve gaz sobasından ağırlaşmış havayı darmadağın ederek kapıyı buldu. Bekir pervaza dayanmış titriyordu. Benzi mum gibiydi. Dudakları ve tırnakları morarmıştı. Zehra onu bu halde görür görmez tamam demişti. Namığın işi bu. Sonra sustu. Hayır susmadı. Bütün bir gün ve bir gece süren yorucu bir bekleyişten, bin bir ihtimal hesaplamaktan sonra susmak, boğulmaktan farksız olduğu için gözüne mi vurdular diye sormak istedi. Dövdüler mi siler misiler? Bekir ilk sandalyesini başka bir yerde bir uyku karan. Yarı gece yaşadı yaşatıramıyor. Başlı kurt ayakta ayaktır yoksa muşamba camba dev mi? Biber gibi yanıyor. Kafundan tuzlu ve tuzlu. Avuçlarına kapanıyor. Ağlıyor bir zaman. Korkma. Kocaları kadının ellerini satıyorlar. Parmaklarını. Ra yanağını onun saçlarına sürüyordu da acısı. Yavrum diyor. Yediyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlaması bir şeyleri yinliyor adeta. Bu dakikalar başlıyor. Bekir aykırı ve çürü ve mum gibi varmış dudaklarla gel. Söylediklerimle birlikte taze düzenli yıkmayan ve yıprandırmayan bir hayal ki benimseyecektir. Zehra Abduş'u görünce şaşırdı. Onu tamamen unutmuştu. Dün geceyi unutmuştu bir kere. Abduş kollarını kavuşturmuş bekliyordu. Sabaha kadar gözünü kırpmamış hem Zehra'yı hem sobayı kollamıştı. Gün ışırken içi geçiverdi. Bekir başını Zehra'ya eğmiş iri iri ağlıyordu. Çırpına çırpına sırlarını yaşamaya başlıyorlar. Bekir bu defa titriyor. İstinye sırtlarında bir çalı dibinde titriyecek. Hatta midesi bulanacak. Adam akıllı midesi bulanacak. Kulaklarında birer çivi, küçük dilinin gerisine sinmiş bir öğürtü. Öğürse, bir öğürebilse, lavaboya yıkılıp bir kusabilse, midesini ve bağırsaklarını tıka basa doldurmuş korkudan, çıplak başlı ve kurt ayaklı kadınlardan, muşamba kasketli devden bir çırpıda kurtulacak. Zehra'ya dönüyor. Değişik, kırık bir sesle kusacağım diyor. Zehra Abduş'u konyak almaya gönderir. Konyağı kaynatır, bir kibriti çakıp masmavi tutuşturur. İçine büyük limonlar atar, Bekir'e getirir. Bekir bütün yüzüyle bardağı eğilir. Dişleri kenarlarına çarpa çarpa içer. Kirpikleri sarı sarı yaldızlanır. Tam o sırada uzaktan Davin'in piyanosu. Ürkek ve tertemiz, kötü bir sabah. Midesini ve safra kesesini kusan dövülmüş bir çocuk. Alaca karanlık elleri limon kolonyalarına bulanmış, saçı başı dağınık bir kadın. Bir de Abduş, hayvan gibi hızlı hızlı soluyan. Bekir birkaç kere kustu. Kustukça daha çok titriyordu. Zehra her şeye rağmen ona konya içirdi. Alnını ve boynunu kolonyayla ovdu. Sonra yatağına yatırdı. Sardı, sarmaladı, başucuna oturdu. Kazım'a iki satırlık bir pusula yazmış, Abduş'la iletmişti. Abduş gitti ve gelmedi. Bekir kesik kesik uyudu, uyandı. İstemediğimi biliyorsun diye sayıkladı. Sana böyle bir kazık atmayı hiç düşünmemiştim. Aklımdan bile geçmiyor. Beni affet ne olur. Ya da Gülhane Parkı'ndaki bıçak mı diye sordu. Bir ara Athena diye tutturdu. Athena, Athena, Athena. Her defasında biraz daha bağırıyordu. Sonunda sesiyle uyandı. Gözleri bomboştu. Kirpikleri dökülmüştü. Akı mavisi akıp gitmişe benziyordu. Zehra ile birkaç saniye yabancı baktı. Adeta bir genç kız sesiyle sordu. Bir ölürsem, Zehra gülümsedi. Gülümsemesi karabiber kokularıyla yüklüydü. Ölmezsin dedi. Niye ölesin? Hem hani beraberce kalkıp gidecektik başka bir şehre, başka bir hayata. Gidecek miydik? Yüzü koyun kapandı. Zehra onu tanıdı tanıyalı ilk defa anne dediği duydu. Ürperdi ve korktu. Herkes gibi Bekir'in de bir annesi olabileceği hiç aklına gelmemişti. Arkasından yine İzmir'deki parfümeri, o koyu renk bir tayyör giymiş, gayet hafif boyanmış kasada oturuyor. Bekir camlardan Anafartalar Caddesi'nin kalabalığını seyrediyor. Saçlarını düzgün taramış, yüzünde bir deniz aydınlığı. Saat 7 der demez dükkanı kapatıp öteberi alarak evlerine gidecekler. Yalnız, kendi kendimize. Yaşamımız bizi kirletmeyecek. En doğrusu bu. Yaşamımızdan tiksinmeyeceğiz. Ya da tiksintimizi saklamak için işi ya hayasız ya olmadı. Neden yılı hem kirlendim hem de bana dokunan herkesi kirlettim? Neden Bekir hayatı boyunca yaşadığı her dakikadan yalnız bir çamurtada bir katran lezzeti alabilsin? Bekir uyanır uyanmaz gülüyor. Karnım aç diyor. Zehra mutfağa giderken sordu. Şimdi nasılsın? Dün gece olanları adam akıllı merak ediyor. Bekir'in başından geçenleri öğrenmek istiyor. Bunu açıkça sormayı kendine yakıştıramıyordu. Sormadı da. Ona kahvaltı hazırladı. Peynir, ekmek ve sana yağı koydu. Çay yaptı. Bekir çayını çocuklar gibi fincanını avuçlayıp burnunu içine sokarak içti. Şaşırtıcı bir iştah ve çabuklukla birkaç dilim ekmek yedi. Gözlerinin mavisi yeniden yoğunlaşıyor. Yüzüne bir şafak pembeliği yayılıyordu. Amma korktum be, öldüm sanki. Hele bir rüya görmüşüm ki bombok. Bu İstanbul'da senin gibi çay yapan yok vallahi. Acem macem eline su dökemez senin. Saat kaç oldu, 11 mi? Vay canına, ulan amma şişmişiz be. Hele bir rüya görmüşüm ki. Sokağa çıkmıyor muyuz? Yok yok, iyiyim, yalnız boynum ağrıyor biraz. Bir de kafam, kazan mübarek. Ne rüyaydı ama. Anlatırım tabii yalnız. Bir çay daha koysana ya, 4 şeker at, ha şöyle. Dün akşam üzeri... Zehra ona bir çay daha koyar, yüzünde devamlı bir gülümseme. Açılışını kopuk, dağınık ve birbirini tutmaz sözlerden örülmüş gevezeliğini dinler. Bir yandan giyinir, boyanır, hazırlanır, çorabını kaçığını ojeyle tutturur, kaş kaleminin ucunu açar, mantosunu yakasını fırçalar. Dudaklarını boyarken aynada Bekir'i seyreder, içinde en iyi saatlerinin umutlu iyimserliği. Bekir daha bir vakit gevezelik etti, olur olmaz şeyler anlattı. Tam çıkacakları sıra başına Zehra'nın omzuna yasladı, sokuldu. Hani dedi, ikimiz buradan gidiyorduk. Dündar lavaboda gürültüyle dişlerini fırçalıyordu. Aysel tuvaletin ve gardırobun karşılıklı aynaları arasında binlerceydi. Saçları dağılmış, bacakları çıplaktı. Cildinin her yerinde gizli gizli parlayan ay ışığı mavisi baldırlarında daha sıhhatli bir gök mavisine dönüyordu. Uyanır uyanmaz Dündar'ı görüp gününe kötü bir film gibi başlamış, başlar başlamaz da bir daha kendine yakın, daha iç açıcı bir şeyler yaşamak için onu pırıltısı siyah gözlerinin camından adeta kızmıştı. İki aynada kendisini binlerce çoğaltması yoksa bundan mı? En küçük uzay, en küçük zaman parçasını bile kendine ait bir görüntüyle tıka basa doldurmak, onu hınzırca vuran ellerini durmadan şüphelenen beynini çıkarıp atmak. Hatta sırf onu duymamak amacıyla pencereyi açarak aşağıdan Tepebaşı Caddesi'nden kış sabahına ait tramvay ve otobüs gürültüleri edinmek. Aysel rüyasında tanımadığı bir erkekle ilk yattığı geceyi görmüştü. Adam etrafında ceket, pantolon, ipek gömlek ve kravat halinde alabildiğine çoğalıyor. Aysel'in neresini tutsa terli parmaklarıyla adeta damgalıyordu. Bitmeyen bir geceydi bu. Bunalımdan bunkeye aktarılan Aysel'in içini ve böyle bazı sabahlarını haince parçalayan... Hele bir de Dündar olursa, diş fırçalıyorum diye lavaboya ıhmış, odanın yarısını suyla batırmış, artık ayaklarını kullanamayan eski futbolcu, yeni Hergele Dündar. Aysel bir kere daha bu işin sonu yok diye düşündü. Davranıp kurtulmazsam çirkeflerinde boğulup gideceğim. Sonra bir davranıp kurtulmak, ne kolay şey senin için, güzellik kraliçesi bilmem ne olmak, telsiz dürnevin eline düşmek, randevu evlerine devam vesaire vesaire. Sonra futbolcu Dündar, sonra bu kaç yıldır süren köpek yaşaması, kurtulmaya kalkışında eskisinden beter, eskisinden çıkmaz bir yola düşmemiş misin şekerim? Gövdesini boylu boyunca yatağın üzerine bırakıyor, ben de diyor kafa yok. Arkasından Dündar'a o anda aklına gelmiş gibi, bu böyle yürümez diyor, işi tamamen hacının keyfine bırakırsak çok bekleriz, birisi Ankara'ya dönüp paraları almalı. Dündar avlusunun içinden bozuk bir sesle sordu, mesela dedi kim? Aysel mesela sen dedi. Dündar havluyu kaldırıp attı, iki ayna arasına girip bu defa o binlerce çoğaldı. Niye ben dedi. Aysel sırt üstü yatıyordu, gözleri sonuna kadar açıktı, sesini yükseltmeden öyleyse ben dedi. Konuşma tehlikeli bir konuşmaydı aslında. Başladığından beri Dündar'ı fena halde bozuyor, biriktiriyordu. Ne kadar gizli açık kuşkusu varsa hepsini birer birer ayaklandırıyor. En durgun iç sularına parlak ama şüpheli yağ lekeleri dağıtıyordu. Gerildikçe gerilmişti, utanmasa yumruklarını kesip atacaktı dişlerinin arasından. Ne ala memleket dedi, ya ben gideceğim ya sen. Kim giderse gitsin neticede birbirimizden ayrılmış olacağız. Şimdi planınız anlaşılıyor. O parayı göndermeyecek, telgraf çekecek, sen almak bahanesiyle Ankara'ya dönüp onu bulacaksın, sonra beraberce pırır. Değil mi ha, böyle değil mi? Sesi gittikçe yükselmişti, nihayet söylesene kahpe dedi ve vurdu. Aysel daha dün gecenin düşündüklerine karşılık bir kavga kopacağını hesaplamış, göze almıştı. Fakat bunca tanımasına rağmen Dündar'ın işi bu hızla buraya getireceğini kestirememişti. Boş bulundu. Yediği ilk yumruk onu kendisine hazırladığı sabaha bağlayan bütün bağlantıları müthiş bir sarsıntıyla kopardı. Ondan ziyade Dündar'ın olan kaypak düzenli bir çarkın dişleri arasına düşürdü. Susuyordu. Susması dehşetli, kalın, utandırıcı ve yoğundu. Yumrukların getirdiği acıdan çok vuranın Dündar oluşuna kahroluyor, gururunu, kişiliğini ve haysiyetini kurtarabilmek için ezilmemesi gerektiğine inanmış olması, dayak yedikçe yay gibi gerilmesini sağlıyordu. Buna rağmen her yumruk onu kütür kütür kucursa, bir başkası kıvamlı sarı saçlarını yerdeki eski püskü halıların üzerine dağıtıyordu. Yine de hiçbir düşüşünde yerde kalmadı. Her defasında daha büyüyen bir aşağı görme, direnme ve meydan okuma davranışıyla, bütün yüzü düzgün, burnu, çenesi ve güzü ve güzellik kraliçesi ağzı ile yeni yumrukların hizasına yükseldi. Bazı ısırırcasına dişlerini göstererek, ''Ne duruyorsun?'' diyordu, ''Vursana.'' Dündar vuruyordu. ''Kabahat bende, sizin kalleşliğinizi bilmezden gelip namusu namuslu işe giriyorum. Ulan kim bunlar ha, kim? Orospu takımı, pezevenk takımı. Helbet kaşkarik oynayacaklar sana.'' Aysel yumrukların bir yerinde bir başkasının, başka iri, biraz hantal fakat ürkütecek kadar ciddi bir adamın müdahalesini beklediğini fark ediyor. Tuhaf şey, sanki kapı açılacak ve o akı çok yuvarlak gözleri ve buldog yüzüyle içeriye girip Dündar'a engel olacak. Halbuki kapı açılmıyor ve İbrahim girmiyordu. Dündar yumrukları vurmaktan acımış, yüzü karmakarışık çekip gidiyor yalnız. Üstelik Ayseli yerde kapıyı ve pencereyi açık bırakıp gidiyor. Ölmeklere mi, ağlamaklara mı, içmeklere mi belli değil. Dışarıdan kıyametler kopararak bir can kurtaran geçiyor, sesi aşınmış. Yoksul biraz da. Bu arada galiba koridorlarda birileri vazgeçilmez bir Rumca konuşuyorlar.